Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde sizin için Nazım Peker'in Ülkede Kürt Değil Türk Sorunu Var başlıklı yazısını ele alıyoruz.
Evet, oldukça iddialı bir başlık.
Kesinlikle. Metin, hani Türkiye'de çokça konuşulan şu Kürt sorunu kavramına doğrudan karşı çıkıyor ve diyor ki asıl mesele belki de bir Türk sorunudur.
Hı.
Amacımız da yazarın ne dediğini, hangi argümanları öne sürdüğünü ve kanıtlarını nasıl sunduğunu anlamanıza yardımcı olmak.
Evet, metne girer girmez zaten yazar tavrını net koyuyor. Diyor ki, Kürt vatandaşlara yönelik sistematik bir ayrımcılık, hani böyle bir şey yok.
Peki bunu nasıl temellendiriyor? Sadece bir iddia mı bu?
Şöyle başlıyor, bir dizi retorik soru soruyor. Yani diyor ki, bir Kürt vatandaş hastaneye, mahkemeye, okula gitse, ticaret yapsa, siyasete atılsa bir engelle karşılaşıyor mu?
Anladım. Yani bu sorularla aslında karşılaşmıyor demek istiyor.
Aynen öyle. Temel tezi bu. Pratikte böyle bir sorun yok diyor yazar. Eğitimde, sağlıkta, adalette, ticarette, seyahatte, hatta seçme seçilme hakkında bir ayrımcılık olmadığını savunuyor.
Peki bu retorik sorular dışında somut bir şey sunuyor mu?
Sunuyor, evet. İşte burası ilginç. Argümanını güçlendirmek için kendi ifadesiyle Kürt kökenli olduğunu belirttiği ve devletin zirvesine çıkmış isimleri örnek veriyor.
Kimler mesela?
Bakın, cumhurbaşkanları sayıyor. İsmet İnönü, Cemal Gürsel, Turgut Özal. Sonra bakanlar mesela Mehmet Şimşek, Bekir Bozdağ. Bu isimleri vererek etnik kökenin yükselmeye engel olmadığını kanıtlamaya çalışıyor.
Yani bireysel başarılar üzerinden genele bir yorum yapıyor.
Aynen. Ama sadece bireysel değil, kolektif kimliğe de giriyor.
Evet, o Türk üst kimliği meselesi değil mi?
Kesinlikle. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halkın ortak kimliği Türk'tür ve bu ülkenin birliğini sağlayan şeydir. Yani adeta çimentosudur.
Hı hı.
Ve bu kimliği sorgulamak yazara göre ülkeyi zayıflatır.
Anlıyorum. Bu noktada dil konusuna da değiniyor sanırım.
Evet, değiniyor ve orada tavrı daha da netleşiyor. İki resmi dil talebine mesela çok sert karşı çıkıyor.
Nasıl bir argümanla?
Şey örneğini veriyor, Amerika Birleşik Devletleri'ne. Orada bir sürü farklı grup var ama tek resmi dil İngilizce diyor. Hatta biraz da keskin bir benzetmeyle iki dil yılanda olur gibi bir ifade kullanıyor.
Oldukça net bir tavır. Peki sonra bu Kürt hakları taleplerinin kaynağına dair ne diyor?
İşte burası daha da farklı bir boyuta geçiyor. Yazar bu Kürt hakları adı altında ortaya çıkan taleplerin ve hatta bazı siyasetçilerin metinde Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'nden alıntılar da var. Etnik kimlikleri vurgulamasının arkasında başka şeyler arıyor.
Ne gibi?
Dış güçler faktörünü öne sürüyor. Diyor ki, bu işin arkasında ülkeyi bölmek isteyen emperyalist güçler var. İşte BOP projesi, İsrail'in çıkarları ve kendi deyimiyle ayrılıkçı Kürt-Ermeni terör örgütleri var diyor. Yani bu talepleri bir tür dış kaynaklı operasyon olarak görüyor.
Yani bir ulusal güvenlik meselesi olarak çerçeveliyor aslında.
Aynen öyle. Hatta daha da ileri gidip bu tür tartışmaların Sevr Anlaşması'nın, hani o Türkiye'yi bölme planı olarak görülen anlaşmanın hedeflerine hizmet ettiğini ima ediyor. Liderlere de sesleniyor, bu dayatmalara boyun eğmeyin diyor. Tekrar belirtelim, biz burada sadece yazarın metindeki görüşlerini aktarıyoruz, herhangi bir yorum katmadan. Etnik tartışmalarla harcamayalım, asıl odaklanmamız gereken şeyler var. Milletin refahı, emeklilerin durumu, memurların durumu, ülkenin çağdaşlaşması. Yani somut, gerçek sorunlar.
Anladım. Kürt sorunu yerine başka bir şeye bakmamız gerektiğini söylüyor.
Evet. Kürt sorunu olmadığını tekrar vurgulayıp asıl düşünmemiz gereken şeyin bir Türk sorunu olup olmadığını sorgulamamız gerektiğini öneriyor.
O zaman sizin için özetleyelim. Bu metin diyor ki Türkiye'de bir Kürt sorunu yoktur. Asıl birleştirici olan Türk kimliğidir. Etnik temelli görünen talepler aslında dış kaynaklıdır ve ülkeyi bölmeyi amaçlar. Odaklanmamız gerekense refah, ekonomi gibi konular ve belki de asıl Türk sorunu dediği meseledir.
Hı.
Yazar, 80 yaşında bir eğitimci olarak yazısını liderlere bir çağrıyla bitiriyor. tarihe lanetle değil, rahmetle geçecek bir miras bırakın, diyor.
Evet, metin gerçekten de Türkiye'deki kimlik tartışmalarına çok belirgin bir milliyetçi perspektiften bakan, yerleşik bazı kabulleri sorgulayan bir metin. Belki sizin de üzerinde düşüneceğiniz bir nokta şu olabilir. Bir ülkede ortak ve birleştirici bir ulusal kimliğe bu kadar güçlü vurgu yapmak, toplum içindeki farklı kültürel kimliklerin ya da o gruplara özgü ihtiyaçların görülmesini, tanınmasını ve ele alınmasına acaba nasıl etkiler?